solunum sistemi. İnsan hayatının devam edebilmesi için vücutta her an milyarlarca işlem gerçekleşmelidir. Bu işlemler için ihtiyaç duyduğumuz oksijeni vücudumuza sağlayansa solunum sistemimizdir. Nefes alıp verme işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Bu önemli işlem yerine getirilirken hiçbirimiz emek sarf etmeyiz. Bir karar vermemiz ya da herhangi bir organımızı denetlememiz gerekmez. Zaten istesek de hiçbir müdahalede bulunamayız. İnsan bu mucizevi sistemle birlikte yaratılmıştır. Doğumuyla birlikte her insan için ömrü boyunca çalışacak olan solunum makinesinin düğmesine basılmış olur. Bu kasette solunum işleminin yalnızca nefes almaktan ibaret olmadığı anlatılacaktır. Solunum işleminin nasıl gerçekleştiği konusuyla birlikte bu sistemi oluşturan parçaların genel yapısı da insanı düşünmeye sevk edecek örneklerle ele alınacaktır. Hafızanızdaki kokuları şöyle bir gözden geçirin. Taze ekmeğin, bahçedeki hanım ellerin, yeni biçilmiş çimenlerin, yağmurdan sonraki toprağın kokusunu. Şeftalinin, kullandığınız sabunun, yediğiniz yemeklerin kokusunu ve buna benzer daha pek çok kokuyu duyabilmenizi burnunuzdaki hassas yapıya borçlusunuz. Pek çok insan gün içinde ne kadar çok koku duyduğunu aklına dahi getirmez. Bu kokular sayesinde kafasındaki cisimlerin şekillendiğini de pek çok kimse bilmez. Oysa yediğiniz yemeğin lezzet kazanmasını sağlayan koku alma duyunuzdur. Koku, cisimleri tanımanızdaki en önemli etkenlerden bir tanesidir. Aldığınız her nefesle birlikte cisimlere ait kokular da burundan içeriye girer. İnsan burnu duyduğu bir kokuyu 30 saniye içinde analiz edebilir. Bununla birlikte yaklaşık 3000 değişik kokuyu da birbirinden ayırt edebilecek kadar müthiş bir kapasiteye sahiptir. Burnun üst bölümünde çok sayıda sinir hücresi içeren ve koku epiteli olarak adlandırılan iki küçük alan bulunur. Bu alanlar koku duyumundan sorumludur. Kokuysa havada molekül olarak dolaşır. Nefes alırken havadaki oksijenin yanı sıra bu moleküller de buruna girer. Havayla taşınan koku molekülleri burundaki koku epitelinde yer alan alıcılara ulaştığında buradaki hücreler uyarılır. Uyarılan hücreler beyne elektrik sinyali gönderirler. Dolayısıyla beyin koku molekülüyle değil yalnızca kendine ulaşan elektrik sinyaliyle muhatap olur. Elektrik sinyali için beynin yaptığı yorumu insan koku olarak algılar. Burun hem koklama organı hem de solunum yollarının başlangıcı olarak büyük önem taşır. İki bölümden oluşan burnun içinde silya denen tüycükler ve mukus adı verilen bir salgı vardır. Hava burundan içeri girdiğinde bunlarla karşılaşır ve hemen analize tabi tutulur. Havadaki moleküller ayrıştırılarak incelenir ve beyne iletilerek kokunun ne olduğu belirlenir ve ona göre tepki verilir. Bu işlemlerin hepsi sadece 30 saniye gibi çok kısa bir süre içinde gerçekleşir. Burnun içinde aerodinamik açıdan da kusursuz bir tasarım söz konusudur. Hava içeri girdiğinde doğrudan nefes borusuna gitmez. Burunda bir klima gibi çalışan çok özel filtre sistemleri vardır. Dışarıdan gelen kirli, sıcak, soğuk ya da nemli hava bu sistemde filtre edilir ve akciğerler için hazır hale getirilir. Burundaki özel kıvrımlı yapı sayesinde hava burada bir tur dönüş yapar, böylece burun çeperinde bulunan tüycüklere ve damar ağına daha fazla temas etmiş olur. İşte bu kıvrımlı sistem sayesinde burun günde 15 metreküp havayı süzer, temizler, nemlendirir ve ısıtır. Bu miktar yaklaşık olarak bir odanın içindeki havaya eşittir. Fakat burada kirli hava denince akla sadece tozlu hava gelmemelidir. Havayla birlikte gelen tozun yanı sıra bakteri, polenler ve bunun gibi yaklaşık 20 milyar yabancı maddenin vücuda girmesi burundaki özel sistem sayesinde engellenmiş olur. pozlarını ve her türlü zararlı bakterilerini burundaki klima sisteminde bırakan hava, bu işlemden sonra her burun deliğinde üçer tane bulunan kıvrımlı yapıların üstünden geçer. Burundaki tüycüklere takılan yabancı maddeler bu defa da buradaki mukusun antibakteriyel etkisiyle zararsız hale getirilir. Hava bu kıvrımlara çarpınca yön değiştirir ve burun boşluğunun duvarına çarpar. Buraya çarptığında mukus sıvısı içinde tutulur. Solunum havasının yabancı cisimlerden temizlenmesi çok kapsamlı ve çok hassastır. En ufak bir hataya, unutmaya ve atlamaya izin verilmez. Çünkü bir bakterinin ya da zararlı bir cismin akciğer gibi hassas bir organa geçebilmesi insanın sağlığında olumsuz etkiler oluşturabilir. Ancak her şeye rağmen zararlı cisimlerin burundan geçmeyi başarması ihtimaline karşı ikinci bir koruma mekanizması daha vardır. Şayet burun boşluğunu geçebilen cisimler olursa bunlar da solunum yollarında tutulur. Burnun içinde temizlenen ve ısısı ayarlanan hava ciğerlerinize gitmek üzere hazırdır. Ciğerlere ulaşmak için takip edilecek yol nefes borusudur. Ancak burada üzerinde tekrar durulması gereken bir nokta vardır. Soluduğumuz havayı temizleyen sistemi bir klimaya benzetmiştik. Üstelik bu havayı sadece temizleyen değil, ısıyı da ayarlayan çift sistemli bir klimadır. Peki insan vücudundaki bu klima nasıl ortaya çıkmıştır? Nasıl her insanda eksiksiz bir şekilde var olmaktadır? Bu soruların cevaplarını vermek için bir soru daha soralım. Bir klimanın tesadüfen oluşması mümkün müdür? Birbiriyle uyumlu çalışan klima parçalarının, örneğin havayı süzen filtrelerin, soğuk havayı ısıtan, sıcak havayı soğutan bir sistemin tesadüflerin eseri olması mümkün müdür? Bir odaya klimayı oluşturan tüm maddeleri, hatta bütün parçalarını eksiksiz koyduğumuzu farz edelim. 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl, hatta 1 milyon yıl sonra tekrar bu odaya girdiğimizde parçaların kendi kendine birleşmesiyle oluşan çalışır durumda bir klimayla karşılaşabilir miyiz? Bırakın zaman içinde bir klimanın kendi kendine oluşmasını, bu maddelerde paslanma, eskime ve bozulma görüleceği çok açıktır. Herhangi bir teknik aletin oluşması için bilinçli bir tasarımcının bulunması, bu tasarımcının tüm parçaları bir düzen içinde bir araya getirmesi gerekir. Bu, her mantık sahibi insan tarafından kabul edilir. Vücudumuzdaki klimanın da fonksiyonları bakımından bildiğimiz klimalardan herhangi bir farkı yoktur. Üstelik yapısındaki elemanlar açısından bu klima diğerlerinden çok daha üstündür. Dünyanın taklit edilemeyen en iyi klima sistemi olarak nitelendirilen burundaki tasarım elbette ki Allah'ın benzersiz yaratma sanatının bir eseridir. Allah insanı yaşaması için gerekli olan en mükemmel sistemle birlikte yaratmıştır. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir, en güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü onu tesbih etmektedir. O Aziz Hakim'dir. Haş Suresi 24. İlk anda burunda temizlenen hava solunumun bir sonraki aşamasında vücut içinde yol alır. Havanın burundan sonra geçeceği bölge nefes borusudur. Mikroskop altında incelendiğinde nefes borusunun her saniye kendi kendini temizleyerek akciğerleri koruyan bir yapısının olduğu görülecektir. Nefes borusu halkalar halinde bir yapıya sahip olup iç kısmı halı benzeri titrek tüylerle kaplıdır. Bu tüycükler sürekli olarak akciğerin ters yönünde yani ağza doğru kamçı benzeri bir hareket yapar. Bu şekilde tüycüklerin üzerlerine düşen küçük parçalar boğaz bölgesine doğru ilerlemiş ve akciğerden uzaklaşmış olur. Boğaz bölgesinde yemek borusuyla birleşen nefes borusu içinde biriken atık parçalarını ve bazı bakterileri yemek borusuna iletir. Boğazda biriken parçalar yutma refleksini başlatır. Böylece atık maddelerin ve akciğerde hastalık oluşturabilecek bakterilerin tümü yutularak mideye iletilir ve mide asidinde parçalanıp yok edilir. Kazara nefes borusuna yiyecek ya da nem parçaları kaçsa bile bunlar da öksürük olarak isimlendirilen hava patlamasıyla dışarı çıkartılır. Nefes borusu gırtlaktan akciğerlere kadar uzanan yaklaşık 30 cm uzunluğundadır. Bu boru her an açık olmak zorundadır. Aksi takdirde havanın ciğerlere iletimi durur ve insan boğularak ölür. Boyun gibi hareketli bir bölgeden geçen ve etten yapılmış olan bu esnek borunun sürekli açık kalmasını sağlamak gerçekte oldukça zordur. Ancak nefes borusunun mükemmel tasarımı sayesinde bu zorluk ortadan kalkmıştır. Nefes borusu C harfi şeklinde kıkırdaklarla desteklenmiştir. İşte bu kıkırdaklar nefes borusunun kapanmasını engeller. Bu karmaşık sistemin herhangi bir parçasının eksikliği, vücutta onarılması zor hasarlara neden olur. Örneğin genetik bir hastalık olan Kartagener sendromunda sistemin tüm elemanları eksiksiz var olmalarına rağmen nefes borusunu örten tüycüklerin hareket etme özellikleri yoktur. Bu eksiklikte doğan bebeklerin çok büyük bir bölümü sık sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları nedeniyle daha çocukluğa ulaşamadan hayatlarını kaybeder. İnsan bedeninin derinliklerindeki gözle görülemeyen mikro tüycükler insan sağlığı için bütün güçleriyle çalışırlar. Soluk borunuza giren toz ve yabancı cisimleri adeta elden ele taşıyarak ciğerlerinizden uzak tutmaya çalışırlar. İnsanın varlığından hiç haberdar olmadığı ancak kendisi için gece gündüz hizmet veren bu milyonlarca mikro tüycük insan bedeninin Allah tarafından yaratılmış olduğunun bir delilidir. Nefes borusundan geçen oksijen, nefes borusundan ikiye ayrılan broşlardan geçerek akciğerlere ulaşır. Göğüs boşluğunda biri sağa diğeri sola yerleştirilmiş iki akciğer vardır. Akciğer en önemli organlardan biridir. Vücuttaki diğer organlarla olan bağlantılarının yanı sıra kendi içinde de son derece karmaşık bir tasarıma sahiptir. Akciğerin yapısının detaylarına girmeden önce hep birlikte bir tasarımın nasıl yapıldığı üzerinde düşünelim. Bir tasarımın ilk aşaması belirli bir plan oluşturmaktır. Ardından bu plan doğrultusunda belirli parçalar bir araya getirilir. Çevrenize baktığınızda pek çok tasarım ürünü görürsünüz. Bir tabloda tasarım vardır. Giydiğiniz kıyafetlerde, üzerinde oturduğunuz koltukta tasarım ürünüdür. İnsan vücudunda da çok açık bir tasarım vardır. Şimdi insan vücuduyla ilgili olarak sizden bir tasarım yapmanızın istendiğini varsayalım. Yapmanız gereken kandaki karbondioksiti temizleyecek ve yerine oksijen verecek bir cihaz tasarlamaktır. Ancak bu cihaz insan vücuduna yerleştirilecek büyüklükte olmak zorundadır. Böyle bir cihaz tasarlayabilmek için öncelikle kan ve oksijen hakkında binlerce detaya hakim olmanız gerekir. Kanda oksijenin nasıl taşındığı, oksijen taşıyan proteinlerin moleküler yapıları gibi birçok ayrıntıyı bilmeniz gerekir. Bu bilgilere sahip olmadan sizden istenen cihazı tasarlamanız imkansızdır. Kan ve oksijen hakkında detaylı bir araştırma yaparsanız şu sonuca ulaşırsınız. Kandaki karbondioksidin havadaki oksijenle yer değiştirmesi için kan sıvısı ve hava mümkün olan en geniş alan üzerinde birbirleriyle doğrudan temas etmelidir. İhtiyaç duyulan alan yaklaşık 100 metrekare büyüklüğünde olmak zorundadır. Yani tasarlayacağınız cihaz kan ve havayı 100 metrekarelik bir alanda birbirleriyle temas ettirmelidir. Ancak bu cihaz aynı zamanda bir insanın vücuduna sığacak kadar da küçük bir hacme sahip olmalıdır. Şüphesiz böyle bir cihaz tasarlamak yüksek bir akıl ve bilgi gerektirir. Yeryüzünün en tanınmış tasarım uzmanlarıyla bir araya gelerek tasarımlar yapabilir, yeryüzünün en ileri teknolojilerini kullanarak tasarladığınız cihazı üretmeye çalışabilirsiniz. Ancak ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bu iş için kendi akciğerleriniz kadar mükemmel tasarıma sahip bir cihaz yapamazsınız. Bu noktada akla şu soru gelecektir. Akciğerlerde nasıl bir teknoloji ve tasarım vardır ki 100 metrekarelik bir alan insanın göğüs boşluğunun içine yerleştirilmiş ve paketlenmiştir? Bu sorunun cevabını öğrenmek için akciğerin mucizevi özelliklerini yakından incelemek yeterli olacaktır. Akciğerlerin yapısını incelediğinizde oksijen ve karbondioksidi buluşturmak için tasarlanmış kusursuz bir yapıyla karşılaşırsınız. Akciğerin içine her biri toplu iğne ucundan daha küçük 300 milyondan fazla kesecik yerleştirilmiştir. Keseciklerin her birinin çapı 0.25 milimetre kadardır. Bu keseciklerin toplam yüzey alanı hesaplandığında ortaya olağanüstü bir rakam çıkar. Bir insanın akciğerinin yüzey alanı yaklaşık 70-100 metrekaredir. Böylesine büyük bir yüzeyin bu kadar küçük bir hacmin içine sığdırılmış olması akciğerlerdeki kusursuz tasarımın göstergesidir. Her nefes aldığınızda bu 300 milyon küçük keseciğin içi havayla dolar. Bu keseciklerin iç yüzeyinde kılcal damarlar bulunmaktadır. Balonlar havayla dolduğu anda kılcal damarlarda bulunan kandaki karbondioksit havada bulunan oksijen atomlarıyla yer değiştirir. Ancak bu hava keseciklerinin açılıp kapanmaları ilk bakışta görüldüğü kadar kolay değildir. İlk defa şişirilen bir balonu şişirmek ne kadar zorsa normal şartlar altında çok yüksek bir gerilime sahip olan alveolleri şişirmek de o derece zordur. Ne var ki nefes alıp verirken hiç zorlanmayız. Alveollerimizin açılıp kapanmasını hissetmeyiz bile. Çünkü solunum sistemimiz rahat nefes alıp vermemize sağlayan bir tasarıma sahiptir. Akciğerlerinizi oluşturan 300 milyondan fazla keseciğin çevresi sülfaktan isimli bir maddeyle çevrilidir. Sülfaktan maddesi bu keseciklerin açılıp kapanmasına yardım eder. Yüzey gerilimlerini düşürür. Bu maddenin bir diğer fonksiyonu da nefes verirken keseciklerin tamamen boşalmasını engellemesidir. Sülfaktan sayesinde en güçlü nefes verişte bile akciğerlerde belli miktarda hava kalır. Bu şekilde alveol çevresinde dolaşan kan her zaman havayla temas edip vücudun tüm hücrelerine düzenli olarak oksijen iletir. Sülfaktan alveollerin yüzeyinde bulunan çok özel bir hücre grubu tarafından sentezlenir. Vücudun akciğer hariç hiçbir bölgesinde olmayan bu özel hücreler sayesinde rahatlıkla nefes alıp verebiliriz. Bu maddenin çok önemli özelliklerinden biri bebek doğmadan tam bir ay kala üretilmeye başlamasıdır. İşte olayın mucizevi yönü de burada başlar. Anne rahmindeyken akciğerini kullanmayan bebek nasıl olup da dışarıda nefes alırken böyle bir zorlukla karşılaşacağını düşünüp bu maddeyi üretmeye ihtiyaç duymaktadır. Sülfaktanın akciğerindeki keseciklerine yardımcı olabileceğini nereden bilebilir? Bu maddenin keseciklerin yüzey gerilimini düşüreceğini hangi kimya bilgisiyle tahmin edebilir? Bu maddenin yokluğu bebeğin hayatını çok kısa bir zamanda kaybetmesine neden olacaktır. Bu hazırlığın yapılmadığı yani sülfaktan üretiminin yetersiz olduğu istisnai durumlarda örneğin prematüre bebeklerde bu durum oksijen yetersizliğine neden olur. İnsan vücudunun her noktasında görülen bu hassas denge, canlıların yaratılışındaki mükemmelliğin önemli bir örneğidir. Sınırsız bir gücün sahibi olan Allah, her canlı için benzersiz tasarımlar yaratmıştır. İnsana düşense, bunlar üzerinde düşünerek Allah'ın yüceliğini gereği gibi takdir edebilmek ve ondan gereği gibi korkmaktır. Solunumun ana amacı vücut hücrelerindeki karbondioksidin dışarı atılması ve yerine oksijen alınmasıdır. Bu işlemler vücut dokularından çok uzak bir yerde, akciğerde gerçekleşir. Bu durumda vücuda giren oksijenin bir şekilde dokulara taşınması, dokularda ortaya çıkan karbondioksidin de aynı şekilde akciğere ulaştırılması gerekmektedir. Peki bu ulaşım nasıl yapılacaktır? Oksijen ve karbondioksidin insan vücudu içindeki yorulmak bilmez taşıyıcıları kan sıvısında bulunan al yuvarlardır. Akciğerde kanla temas eden al yuvarlar hücrelerden getirdikleri atık madde olan karbondioksidi keseciklerin içine boşaltırken kesecik içindeki oksijeni emerler. Bu işlem çok özel bir zar boyunca gerçekleşir. Bu zarın bir tarafını kesecik içindeki oksijenli hava oluştururken, diğer tarafta ise içinden sadece tek bir al yuvarın geçebileceği genişlikteki kılcal uzantılar vardır. Bu şekilde oksijen molekülü sorunsuz olarak al yuvarlarla temas haline geçer. Oksijen molekülü de al yuvarların içinde bulunan hemoglobin adlı bir molekül tarafından hücrelere taşınır. Hemoglobin molekülü çok özel bir tasarıma sahiptir. Dış görünüşü oksijen veya karbondioksit taşımaya çok uygun bir çeşit fincan altlığı biçimindedir. Akciğerde oksijene bağlanan hemoglobin, kan dolaşımı yardımıyla vücudun derinliklerine doğru yol alır. Oksijene ihtiyacı olan dokulara ulaştığında bir mucize gerçekleşir. Hemoglobin molekülü ortamdan kimyasal olarak etkilenir ve oksijenle arasında kurulu olan kimyasal bağ kopar. Hemoglobin bunun sonucunda yükünü yani oksijeni bırakır. İşte bu oksijen molekülü orada bulunan hücrelere hayat verecektir. Hemoglobinin görevi burada bitmez. Hemoglobin ortamdan uzaklaştırılması gereken karbondioksidin akciğerlere taşınmasında da çok önemli bir rol oynar. Hemoglobin tarafından yakalanan karbondioksit akciğerlerde çeşitli işlemlerden geçer ve soluk verme esnasında dışarı atılır. Görüldüğü gibi insan vücudunda oksijenin taşınması için mükemmel bir sistem yaratılmıştır. Solunum sistemi içinde yer alan her detayda üstün ve benzersiz bir aklın delilleri görülmektedir. Son derece karmaşık ancak o derecede kusursuz olan bu sistemin varlığı hiçbir şekilde rastlantılarla açıklanamaz. Bunun tek açıklaması yaratılıştır. Allah insanları bugünkü kusursuz vücut yapılarıyla yoktan var etmiştir. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. O gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. Onun ol dediği gün her şey oluverir, onun sözü haktır. Sura üfürüldüğü gün mülk onundur. O gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. O hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır. En'am suresi 73. İnsan nefes alıp verirken vücudunda olup bitenlerden habersizdir. Bir koşu yaparken nefes alıp verişlerinin hızlanması, uyurken yavaşlaması onun için çok sıradan olaylardır. Oysa nefes alıp verişin içinde bulunan duruma göre kendini düzenlemesi başlı başına mucizevi bir olaydır. Akciğer bir hava pompası gibi ömür boyu hiç durmadan vücut içine hava alıp daha sonra bunu dışarı pompalar. Ancak akciğerin diğer bütün organlar gibi çalışabilmek için bir dış enerjiye, güce ihtiyacı vardır. Bu güç, göğüs kafesinin hemen altındaki diyafram ve kaburga kemiklerinin aralarında bulunan kaslar sayesinde sağlanır. Nefes aldığımız zaman kaburga kemikleri dışarı ve yukarı doğru hareket eder. Akciğerin altında bulunan diyafram kası aşağı doğru yassılaşır. Akciğer nefes borusundaki havayı aşağı doğru çeker. Soluk verildiği zaman kaburga kemikleri içeri doğru geri çekilir. Kaburganın altında bulunan diyafram kası yukarı doğru hareket eder. Akciğer sıkışınca küçük keseciklerdeki hava nefes borusundan yukarı doğru çıkar. Kolay nefes alıp vermemiz için yaratılmış olan bu dış güç akciğerlerdeki tasarımın yalnızca bir parçasıdır. Akciğerin nefes alıp verebilmek için bir dış güce ihtiyacı vardır. Göğüs kafesi de nefes alışverişini kolaylaştıracak bir yapıya sahiptir. Göğüs kafesinin solunum sisteminde çok önemli bir yeri vardır. Bu kafesin en bilinen özelliği iç organlarımızı özellikle de kalp ve akciğerleri korumaktır. Ancak göğüs kafesinin esnek oluşu da nefes alıp vermeyi kolaylaştıran çok önemli bir özelliktir. Nefes aldığınızda göğüs kafesiniz genişler. Kemikten yapılmış bu zırh şaşırtıcı bir esneme kabiliyetine sahiptir. Normal şartlarda kafatası gibi son derece sert ve koruyucu bir kalkana benzeyen bu tasarım şaşırtıcı derecede esnektir. Ancak burada unutulmaması gereken nokta bu esnekliğinde çok hassas bir ayarda olduğudur. Eğer göğüs kafesi şu andaki durumundan biraz daha az esnek olsaydı ciğerler genişleyemez ve insan rahat nefes alamazdı. Ancak Allah bu esnekliği o kadar uygun bir ayarda yaratmıştır ki ne az ne de çok olan esneklik insan için bir nimete dönüşmüştür. Akciğerlerin güvenliği için vücutta alınmış sistemler sadece bu kadar değildir. Akciğer yüzeyinin diğer organlarla sürtünmesini engellemek için farklı bir korunma mekanizması daha vardır. Dış yüzeyi bir zar tabakasıyla kaplı olan akciğer, soluk alıp verirken en ufak bir zararla dahi karşılaşmaz. Her bir akciğeri ayrı ayrı bir torba gibi saran bu zar da, göğüs duvarını ve diyaframın iç yüzeyini kaplayan başka bir zarla temas halindedir. Bu iki zarın arası kaygan bir sıvı ile kaplıdır. Böylece soluk alıp verirken hiçbir şekilde akciğerin dış yüzeyi başka organlarla temas edip sürtünmeden dolayı zarar görmez. Bundan başka akciğeri kaplayan zarla göğüs duvarını saran zar arasındaki negatif basınç da akciğerin göğüs kafesine vakumla yapışmasına neden olur. Bu sayede akciğer adeta havada asılı durur ve kendi ağırlığı altında ezilmez. Akciğerdeki vakumlu ortamın herhangi bir nedenle, örneğin bir trafik kazasında göğüs duvarına batan sivri bir cisimde bozulması durumunda akciğerler bir balon gibi söner ve insan hayatını kaybeder. Bu sistemde akciğerdeki kusursuz tasarımın bir başka göstergesidir. Solunum işleminin sıklığı ve derinliği içinde bulunan ortama göre değişiklik gösterir. Örneğin koşan ya da merdiven çıkan bir insan, oturan bir insana göre daha sık ve hızlı nefes alıp verir. Çünkü hareket halindeyken vücut hücreleri daha çok güç ve enerji harcar. Bu yüzden trilyonlarca hücre normalden daha fazla oksijene ihtiyaç duyar. Oksijen ihtiyacının artmasının yanı sıra hücrelerin ürettiği fazla karbondioksitin de vücuttan derhal atılması gerekir. Eğer artan oksijen talebi karşılanmazsa bütün vücut hücreleri bu durumdan zarar görecektir. Beyin, kalp gibi oksijensizliğe tahammülü çok az olan bölgelerdeki hücrelerse çok kısa zamanda tüm canlılıklarını kaybedeceklerdir. Bu durumda özel bir sistemin devreye girip acilen akciğerin çalışmasını hızlandırması gerekir. Solunum sistemi bu gibi ani ihtiyaçlar karşısında devreye girecek mucizevi bir sisteme daha sahiptir. Soluk alıp verme işlemi omurilik ve beyindeki merkezlerle kontrol edilir. Diyafram ve kaburga kaslarına giden sinirler bu yapıların düzenli olarak 4-5 saniyede bir kasılmasını sağlar. Eğer sinirler kesilirse soluk alışverişi de durur. Etkileyen bir diğer faktör de kandaki CO2 miktarıdır. Metabolizmanın hızlı çalıştığı durumlarda kanda karbondioksit miktarı da artar. Bunun sonucunda kanın asitliği yükselir ve dolayısıyla kan pH'ı düşmüş olur. Bu durum sinir sistemindeki solunum merkezine etkiler. Bu merkezler sinirler aracılığıyla diyafram ve göğüs kafesini uyarır, soluk alışverişi hızlanır. Hızla oksijen alınır, karbondioksit atılır. Böylece kandaki karbondioksit miktarı normal seviyeye düşürülerek kanın pH'ı düzenlenmiş olur. Solunumun gereğinden fazla artması durumunda ise beyin sapı devreye girerek gerekli ayarlamaları yapar. Beyin sapı haricinde akciğerlerin dış yüzeyinde bulunan ve basınca karşı hassas algılayıcılar, akciğerin gereğinden fazla gerilmesi durumunda beyin sapına solunum derinliğinin azaltılması için gerekli olan emirleri gönderir. Görüldüğü gibi bu sistem birbirine her yönden bağlıdır. Dolayısıyla sinir sistemi de, solunum merkezi de, diyafram ve diğer parçalarda aynı anda ortaya çıkmak zorunda olan bir bütünün parçalarıdır. Bu nedenle vücudunuzdaki otomatik solunum denetiminin yapılabilmesi için bu sistemin bütün parçaları eksiksiz olarak bir arada olmak zorundadır. Yani hepsinin aynı anda ortaya çıkması gerekmektedir. İnsan vücudundaki detayların tümü Allah'ın varlığının delillerindendir. Bu birbirine bağlı düzeni kuran, yaratmada hiçbir ortağı olmayan Allah'tır. Allah, yaratmanın yalnızca kendine ait olduğunu bir ayetinde şöyle bildirmiştir. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Araf suresi